Ayrım 20.
1982 Anayasası, milliyetçiliği bu yoldan tanımlamak ve açıklığa kavuşturmak yerine Atatürk milliyetçiliği diyerek işin içinden çıkıyor. Gerçi 1961 Anayasası'nın açıklamalı tanımlamasındaki hemen hemen bütün unsurlar, dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi, milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde ortaklık biçiminde, başlangıç kısmının değişik yerlerinde yeniden görülmektedir. Ama bunlar Atatürk milliyetçiliğinin açıklığa kavuşturulması için kullanılan unsurlar değillerdir. Ve üstelik milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, millet hayatının her türlü tecellisinde ortaklık gibi bireyi milli varlık potasında eriten anlatımlarla yan yana yer almaktadırlar. Ayrıca yine aynı başlangıçta Türk milli menfaatleri, Türklüğün tarihi ve manevi değerleri karşısında hiçbir düşünce ve mülahazanın korunma göremeyeceğini belirten satırlar da bulunmakta. Böylece 1961 Anayasası'nda Türk milliyetçiliği diye tanımlanmış olan gerçek Atatürk milliyetçiliğinden farklı, daha koyu, bireyi toplum içinde daha çok eritici bir milliyetçilik anlayışının varlığı kendisini hafifçe duyurmaktadır. Tanımlanmadan, nitelendirilmeden yalnız başına bırakılmış olan Atatürk milliyetçiliği sözü ise sanki bu farklı anlayışa bir kalkan görevi görmeye zorlanmış gibidir. Ancak başlangıçta ikinci maddedeki bu yaklaşım değişikliği ve milli devlet ilkesinin anayasa metninde artık yer almayışı, devletin bir milli devlet olma niteliğini hukuksal açıdan değiştirmiş değildir. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk tanımlamalarına göre yine bir ulusal devlettir. Devlet yine bir ulus bütünlüğü temeline dayanıyor. Üçüncü maddeye göre, Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Çok uluslu devletlerden farklı olan bu hukuksal yapıda, 66. maddeye göre yine Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Dolayısıyla federatif bir yapı ve farklı vatandaşlar söz konusu değildir. Devletin temeli olarak ulus gerçeğinden başka bir topluluk alınmamış, örneğin ümmet esası üzerine kurulacak bir devlet öngörülmemiştir. Devletin resmi bir dini de yoktur. Resmi bir dinin bulunması ve devletin bir İslam devleti sayılması, ulus ve ümmet kavramlarını birbirine karıştıracağı için yine ulusal devlet ilkesine ters düşen bir durum olurdu. Ulusal devlet ilkesi, devlet bağımsızlığının da bir başka anlatım biçimidir. Kendi ulusunun iradesinden başka bir ulusun iradesine tabi olan devlet, milli devlet olamaz. Ulus iradesi sözü edildiği andan itibaren de ulusal devlet kavramı, devlet içinde gerçekten demokratik bir yönetim mekanizmasının kurulmasına, yani demokratik devlet kavramına bağlanıyor. Ulusun asıl iradesi serbestçe belirtilebilmelidir ki devleti yönetenler başında bulundukları mekanizmayla ulus arasında bir özdeşliğin bulunduğunu duyabilsinler. 1982 Anayasası kendinden önceki bütün Türk anayasaları gibi ve Osmanlı Kanunu Esasisi'nden farklı olarak ulusal bağımsızlığın yanına bir de ulusal egemenlik kavramını eklediği içindir ki kurduğu devlet ulusal bir devlettir. Bu bakımdan 1982 Anayasası'nın yapılışındaki ilginç bir gelişme dikkatle incelenmelidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen 6. maddenin Danışma Meclisi'nden 5. madde olarak çıkan ilk metni, milletler arası yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği öngören antlaşmalar hükümleri saklıdır biçiminde bir son fıkra içermekteydi. Bu hüküm Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi ulusal egemenlikleri en azından belirli ekonomik ve mali konularda kendi üstlerindeki bir ortak egemenliğe tabi kılan kuruluşlara Türkiye'nin girmesini sağlayabilmek için konmuştu. Ama Milli Güvenlik Konseyi aşamasında bu fıkra maddeden çıkarıldı. Demek ki 1993 yılında Avrupa Birliği adıyla artık bir siyasal birleşme sayılması gereken Avrupa Ekonomik Topluluğu türünden çeşitli konularda bir üst egemenliğin kabulüne yönelik kuruluşlara girmek için anayasanın egemenliğine ilişkin maddesinde değişiklik yapmak zorunluluğu yine vardır. Ulusal devlet, kendi içindeki çeşitli gruplar bakımından kendisininkinden başka egemenlik kabul etmediği gibi kendi üstünde de başka egemenlik kabul etmez. Soru 33. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ne anlamak gerekir? Anayasa hukukunda edebiyat gibi gözüken ama aslında kesin anlamlı birer hukuk terimi olan deyimler çoktur. Böyle olduğu için de bu çeşit deyimlerin bir kez söylenip belirtilmesiyle yetinilmez. Sık sık tekrarlanmasına çalışılır. Bu sözler kulağa, yüreğe, dolayısıyla duygulara hoş geldikçe tekrarlanmasının da sorunlara iyi geleceği sanılır. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür sözü de bu sözlerden biri. Türk Anayasa Hukukuna bir madde, bir anayasa hükmü olarak girişi 1961 anayasasıyladır. O anayasanın 3. maddesi, resmi dilin Türkçe, başkentin de Ankara olduğunu belirtmeden önce, sonradan çok tekrarlanacak bir formül olarak bu bölünmez bütünlük ilkesini getirmekteydi. İlk metnin ancak birkaç yerinde tekrarlanan bu ilke, 12 Mart döneminde 1971 ve 1973 değişiklikleriyle anayasanın başka yerlerine, başka hükümlerine de serpiştirildi. Her şeyden önce bölücülük hareketlerine bir tepki olarak. 1982 Anayasası da belki 1961 Anayasası'nın 1971'den sonraki metni kadar sık olmasa bile bölünmez bütünlük ilkesinin hayli çok tekrarlandığı bir anayasadır. Yine bölücülük hareketlerine tepki olarak. Bir ilkeyi asıl sağlamlaştıran, onun bir kez anayasa ilkesi durumuna geldikten sonra sık sık tekrarlanması değil, iyi anlaşılarak uygulanması ve sağlam güvencelere bağlanması olduğuna göre, Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün oluşunu anayasa hukuku açısından açıklamak ve anlatmak herhalde yerli yersiz tekrarlamaktan daha yararlı olabilir. Bölünmezlik ilkesi anayasa hukukunda egemenlik kavramı ile birlikte ele alınması, incelenmesi gereken bir kavram. Nitekim 1961 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir diyen 4. madde, bölünmezlik ilkesinin belirtildiği maddeden hemen sonra geliyordu. 1982 Anayasası'nda değiştirilemeyecek hükümlere ve devletin temel amaç ve görevlerine ilişkin maddeler dolayısıyla ara biraz açılmıştır. Ama yine bölünmezlik ve egemenlik kavramları ile ilgili hükümler birbirlerine çok yakındır. Sahiplik anlamına gelen Türkçe İge ya da Ege kökünden gelen egemenlik deyimi, kavram olarak en yüksek iradeye, karar ve eylem gücüne sahip olmak, en yüksek emir ve komuta erkini elinde bulundurmak, başkasının otoritesi altında bulunmamak, otoriteyi başkasıyla paylaşmamak demektir. Devlet, kendi ülkesi üzerinde, kendi sınırları içinde en üstün güçtür. Egemen devlet, kendi ülkesi üzerinde en üstün güç olduğu için, yine o ülke üzerinde başka devletlerin otoritesine tabi değildir. Ve başka devletlerle bağlantılı duruma gelmesi ancak kendi iradesiyle olur. Dışa dönük olarak bakıldığında egemenliğin bu yönü devletin bağımsızlığını meydana getirir. Egemenliğin içe dönük olarak kime ait olacağı ise her devletin kendi rejimine göre belirlenir. Fransız İhtilali'nin getirdiği ulusal egemenlik ilkesi, egemenliğin ulusa ait olduğu noktasından hareket eder. Gerçi Fransız ihtilalcilerine göre ulus kavramı, halk kavramından farklı olarak ezeli, ebedi, yüce, kutsal bir varlığı, bir soyutluğu anlatır. Ve ihtilali yapanlar bu soyutluk adına ondaki yüceliğin belirli bir seçkinlik istediğini söyleyerek halkın bir bölümünü oy hakkından yoksun bırakmışlardır ama ulusal egemenlik kavramı bugün artık böylesine soyutlamalardan arınmıştır. Ulusal egemenlikten söz edebilmek için belirli bir ülkenin sınırları içinde, belirli bir anda o devletin uyrukları olarak yaşayan insanlar, ister ulus, ister halk diye anılsınlar, o ülke üzerinde son sözü ya doğrudan doğruya söyleyebilmek ya da son sözü söyleyecek olanları iş başına getirebilmek yetkisine sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla çağdaş ulusal egemenlik kavramı bütün bir haklar ve özgürlükler sistemiyle demokrasiye ilişkin bir takım kurumlar ve kurallar bütünüyle özdeşleşmiştir. Onun içindir ki ulusal devlet kavramı bir yandan daha önce görüldüğü gibi başka ulusların iradesine tabi olmayış anlamında bir bağımsızlık anlayışına götürür, bir yandan da demokratikleşme yoluyla ulus ve devlet kavramları arasında bir bütünleşmeye. Eski anlayışlardan çok farklı olarak devlet artık ulusu oluşturan insanlardan kopuk, ulusun üstünde ayrı bir varlık değildir. Onunla bütünleşmiştir. Ulusal egemenlik kavramını getirmiş olan Fransız ihtilalcilerinin egemenlik bölünmez deyişleri, devletle bütünleşmiş olan ulusun egemenliği başka herhangi bir güçle paylaşmayacağını belirtmek içindir. Dolayısıyla ulusal devletin toprak unsuru ülke, insan unsuru da ulustur. Ülke ve ulus bütünlüğü ulusal devleti meydana getirir. Bu anlayış içinde ülke, ulus, egemenlik ve devlet kavramları birbirinden ayrılmayan, ayrılmaması gereken bir bütünlük oluşturmuşlardır. İlk bakışta çok soyut gelen bu kavramlar yumağının anayasa hukuku bakımından son derece somut bir takım sonuçları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1. Vatan toprağının devredilmezliği. Ülke, ulusla, egemenlikle ve devletle bütünleştiği için rastgele bir toprak olmaktan çıkmış, vatan toprağı niteliğini kazanmıştır. Başkasına devredilemez. Bir bölümünü başkasına devretmek demek, ulustan, egemenlikten ve devletten bir parçayı da devretmek demektir. Türk Devleti'nin temelinde yatan milli mücadele boyunca Misak-ı Milli ile başlayıp Erzurum ve Sivas kongrelerinde perçinlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yaratmış olan vatan bir bütündür, parçalanma kabul etmez biçimindeki düstur, bugünün anayasa hukukunda devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine dönüşmüş, toprak unsurunun içine ulus ve egemenlik kavramları da girmiştir. Dolayısıyla ne kadar küçük olursa olsun, ülke topraklarından bir parçasının yabancı egemenliğine terk edilmesi, basit bir hükümet kararnamesiyle ya da hatta sıradan bir yasayla olup bitiverecek bir iş değildir. Anayasanın 3. maddesindeki bölünmezlik ilkesinin böyle bir egemenlik devrine elverişli sayılabilecek biçimde değiştirilmesi gereklidir. 2. Federalizmin olanaksızlığı. Bölünmezlik ilkesinin devlet yapısı bakımından hukuksal sonucu, tek olan egemenliğin yine ulus ve ülke bütünlüğünden oluşan tek bir devlet yapısıyla bütünleşmesidir. Nasıl ulusal devlet ilkesi çok uluslu bir devlet anlayışını olanaksız kılıyorsa, bölünmezlik ilkesi de federatif yapıyı olanaksız kılıyor. Çift egemenlik katmanlarından oluşan federatif devlet yapısında her vatandaş iki egemenlik altında yaşar. Biri kendi eyalet, kesim ya da bölgesindeki federe devletin egemenliği, öbürü de federe devletin yukarıya doğru devrettikleri otoriteden oluşan ve yine onların devrettikleri yetkileri kullanan ortak federal devletin egemenliği. Federal devlet, federe devletlerin kendi rızalarıyla devrettikleri egemenlik parçalarından meydana gelen yeni bir egemenlik bütününü kullanır. Dolayısıyla konulara göre ya ayrı ayrı federe devletler tarafından ya da federe devlet tarafından kullanılabilecek değişik egemenlikler söz konusudur. Bölünmezlik ilkesi, devletin kendi iç yapısında böyle birden çok egemenliğin yan yana bulunmasını olanaksızlaştırdığı gibi, devletin bütünüyle kendinden daha yukarıda bir federatif yapıda yer almasını, yani bir federasyonun federe devleti durumuna gelmesini önler. Ulusal devlet dolayısıyla görüldüğü üzere, anayasanın egemenlikle ilgili hükümlerini istisna getirecek olan yeni bir düzenlemeye gidilmedikçe, Avrupa Ekonomik Topluluğu ya da yeni adıyla Avrupa Birliği türünden yalnızca belirli konularda üst egemenlik kullanan devletler üstü kuruluşlara bile girmek olanağı yoktur. 3. Sınıf egemenliğinin yasaklanması. Egemenlik ve devlet kavramlarının ulus kavramıyla bütünleşmesi, devletin herhangi bir toplumsal sınıfla özdeşleştirilmesine engeldir. Çünkü ulus, toplum bilim açısından çeşitli toplumsal sınıflardan oluşmakla birlikte, sınıflar üstü, sınıflar ötesi bir kavramdır. Tek olan egemenlik, ulus tarafından kullanılır. Egemenliğin kullanılışını ancak bir tek toplumsal sınıf için olanaklı kılan ya da tam tersine bir toplumsal sınıfı egemenliğin kullanılışına katılmaktan alıkoyan düzenlemeler bölünmezlik ilkesine ters düşer. Nitekim egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen anayasanın 6. maddesi ayrıca 3. fıkrasıyla egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz der. Siyasal partilerle ilgili 68. madde ise yalnız siyasal parti tüzük ve programlarının devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamayacağını belirtmekle kalmaz, sınıf ve zümre egemenliğini amaçlayan siyasal partilerin kurulmasını da yasaklar. Bunlar bölünmezlik ilkesinin anayasa hukuku alanında yarattığı zorunlulukları, olanaksızlıkları ve yasaklamaları gösteren sonuçlar. Ancak sonuçların daha iyi anlaşılabilmesi için konuya başka bir açıdan yaklaşarak aynı ilkeden ne gibi sonuçlar çıkarılamayacağını da incelemek yararlı olabilir. 1. Serbest bölgelerin kurulması. Bir devletin kendi toprakları üzerinde bazı yasaların uygulanmadığı, yabancı ya da yerli girişimcilere çeşitli kolaylıkların gösterildiği ve bağışıklıkların tanındığı bölgeler kurması, ülkenin o bölümünde egemenliğinden vazgeçmesi anlamına gelmez. Güvenlik ve yönetim türünden temel devlet görevleri devam ettiği gibi, daha da önemlisi, orada egemenliği söz konusu olan ya da paylaşan başka bir devlet yoktur. Dolayısıyla örneğin ülke toprakları üzerinde bir başka devlet egemenliğine tamamen ya da kısmen sokulmuş bir askeri üst bakımından söz konusu olabilecek olan hukuksal durum serbest bölgeler için söz konusu değildir. Egemenliğin devredilmediği ya da hiç sınırlanmadığı askeri üsler bakımından da böyle bir sorun ortaya çıkmaz. 2. Yerel yönetimlerin gelişmesi. Bölünmezlik ilkesi, ulus bütünlüğünden ayrı, dil, ırk, din ve mezhep temelleri üzerine başka egemenlikler yaratmaya yönelik herhangi bir örgütlenmeyi ya da federatif devlet yapısını yasaklar. Ama yerel yönetimlerin geliştirilmesine engel değildir. Anayasanın 127. maddesindeki deyişle, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan yerel yönetimler, 86. soru dolayısıyla ayrıntılı olarak görüleceği gibi, devlet yönetiminin bütünlüğünden kopuk kuruluşlar değildir. Bunların karar organları yerel olarak seçilir ama ellerindeki yetkiler, devletin egemenlik yetkilerinden ayrı ve federatif bir yapıdaki federe devlet yetkilerini andırır yetkiler sayılmaz. Dolayısıyla halkın yönetime katılışı bakımından son derece önem taşıyan bu kuruluşların geliştirilmesi ve şimdiki yetkilerinden çok daha geniş yetkilere kavuşturulması egemenlik sorununa dokunulmadığı sürece bölünmezlik ilkesiyle çatışmaz. Hatta anayasada sözü edilmeyen bölge yönetimlerinin kurulması ve ülke yönetiminin bütünlüğü içinde bölgesel karar organlarının geliştirilmesi de bölünmezlik ilkesine aykırı düşebilecek bir gelişme değildir. Bölünmezlik ilkesi, bölgeciliğin bölücülüğe dönüşmesini önleyecek en önemli ilkedir. C. Sınıf gerçeğinin kabul edilmesi. Devletin ulusla bütünleşmesi, sınıf egemenliğine dayalı devlet kavramını reddeder. Ve anayasa, sınıf veya zümre egemenliğini amaçlayan siyasal partilerin kurulmasını yasaklar. Ama bu durum, her toplumun çeşitli sınıflardan oluştuğu gerçeğini kabule engel değildir. Sınıfsız toplum, yalnızca Marksizmin çeşitli evrelerden sonra komünizm aşamasında gerçekleştirilebileceğini öngördüğü bir toplumdur. Marksizm-Leninizm, bu evrelerin proletarya diktatörlüğüne, yani bir toplumsal sınıfın egemenliğine dayalı devlet yapısıyla aşılacağını savunur. Sınıf egemenliğine dayalı devlet ilkesini reddeden rejimler, özellikle bir sınıf egemenliğinden geçilerek ne pahasına olursa olsun erişilmesi gereken sınıfsız toplum inancını da reddederler. Ve toplumsal sınıfların varlığını doğal karşılarlar. Nitekim Türk Ceza Kanunu'nda sınıf egemenliğine yönelik örgütlenmeleri ve propagandayı yasaklayan maddelerin 1950'deki ağırlaştırılış gerekçesinde bile şöyle denmekteydi. İktisadi menfaatleri geniş hatları ile müşterek olan nüfus kütleleri bir içtimai kategori teşkil ederler. Bu kategoriyi diğerlerinden tefrik eden, ayıran, müşterek hatlar ve hususiyetler mevcut bulunur. İşte burada içtimai, toplumsal sınıf tabiri, içtimai kategori tabiriyle müteradif, eş anlamlı olarak istimal edilmektedir. İçtimai sınıflar sosyolojik bir hadisedir ve bu insan toplulukları tabii olarak kendiliğinden sosyolojik kanunlar icabı teşekkül eder. Bir toplumsal olgu olarak sınıfların varlığını kabul ettikten sonra partilerin tabanlarını böyle bir toplumsal olguya dayandırmalarını da bu dayandırış ister itiraf edilsin ister edilmesin doğal karşılamak gerekir. İktidarlar da siyasal bilim açısından incelendiklerinde belirli bir toplumsal sınıfın ya da sınıfların iktidarları olabilirler. Ne 1961 Anayasası'nda ne 1971 ve 1973 değişikliklerinde ne de 1982 Anayasası'nda sınıf gerçeğini ya da bunun iktidara yansımasını önleyici bir hüküm yok. Önlenen bu iktidarın bir sınıf egemenliği kurmak yolunda kullanılması ve bir tek sınıfın bütün yetkili organlar eliyle kullanılabilecek olan egemenliği ele geçirerek öbür sınıfları egemenliğin kullanılmasına şu ya da bu biçimde katılmaktan alıkoyması, kendi durumunu sürekli ve değişmez kılmasıdır. Bu bakımdan egemenlik ve iktidar kavramlarını birbirine karıştırmaktan kaçınmak gerek. Anayasanın 6. maddesinde belirtildiği gibi, Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. İktidar bu egemenliğin kullanılmasında yetkili organlardan ancak bir bölümünü, yasama organını, hatta yasama organı içinde ancak hükümet partilerinin çoğunluğunu ve yürütme organını, hatta onun da ancak sorumlu kanadını, yani hükümeti anlatan bir kavram. Yetkili organlar arasında meclis çoğunluğunun yönlendirebileceği yasama organından ya da hükümetin başka ölçüde etkili olabileceği yürütme organından başka, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, bağımsız mahkemeler gibi organlar da var. Ayrıca yürürlükteki yasaların hepsi iktidarın egemenlik tekelini elinde bulundurmasına elverişli olarak biçimlendirilmiş değil. Dolayısıyla iktidarın bir sınıfta bulunduğunu ya da bulunması gerektiğini söylemek, egemenliğin de bir sınıfta bulunduğunu ya da bulunması gerektiğini söylemek anlamına gelmez.